Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Doğa Meriç Boybey'i. Eserin adı İyi Kalpli Erendira. Yazarı Gabriel Garcia Marquez. Türü öykü. İspanyolca aslından çeviren İnci Kut. Can Yayınları 4. basım Ekim 2010. ISBN No'su 978 975 510 346 4. Bu kitap 142 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ekim 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Yüzyıllık yalnızlığı, bin yılın en önemli kitaplarından biri sayılan Gabriel Garcia Marquez, büyülü, gerçekçilik akımının en önemli yazarıdır. Erendira, yaşlı büyük annesiyle birlikte yaşamaktadır. Bir gece mumları söndürmeyi unutunca evleri yanıp kül olur. Büyük anne, vah zavallı yavrum der Erendira'ya. Bu talihsizliği bana ödemeye ömrün yetmeyecek. O günden sonra acımasız büyük anne torununu fahişe olarak çalıştırmaya başlar. Bahtsızlığın rüzgarı Erendira'yı oradan oraya savurur. Özgürlük düşleri amansız gerçeklere zincirlidir. Ta ki Ulysses adında altın saçlı bir delikanlı ortaya çıkana kadar. Gabriel Garcia Marquez'in başyapıtı Yüzyıllık Yalnızlığı okumuş olanlar, İyi Kalpli Erendira'da aynı fantastik, büyüleyici ortamı bulurlar. Bu trajik olduğu kadar komik uzun öyküye, Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık'taki bir bölümden esinlenerek yazdığı daha başka öyküler eşlik ediyor. Gabriel Garcia Marquez 1928'de Aracataca'da doğdu. Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde başladığı hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. Öykü yazmaya 1940'ların sonlarında başladı. Yayımlanan ilk önemli eseri Yaprak Fırtınası'ydı. 1961'de yayımlanan Albaya Mektup Yok adlı kitabını, Hanım Ana'nın Cenaze Töreni 1962 ve Şer Saati 1962 izledi. Garcia Marquez en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlığı 1967 Meksika'ya ilk gidişinde yazdı. Öykülerini İyi Kalpli Erendira 1972 adlı kitapta topladıktan sonra Birbiri Ardına, Mavi Bir Köpeğin Gözleri 1972, Başkan Babamızın Son Baharı 1975, Kırmızı Pazartesi 1981, Kolera Günlerinde Aşk 1985, Labirentteki General 1989 kitaplarını yayımladı. Yazarın Türkiye'de de yayımlanan öteki yapıtları arasında Bir Kayıp Denizci, Aşk ve Öbür Cinler, Şili'de Gizlice ve 12 Gezici Öykü sayılabilir. Garcia Marquez 1982'de Nobel Edebiyat Ödülüne değer görüldü. İnci Kut, lise öğrenimini Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Varşova Üniversitesi İspanyol Filolojisi bölümlerinden mezun oldu. Türkiye'deki İspanyolca öğrenimine katkıda bulunmak amacıyla bu alanda ilk kez İspanyol dili ve grameri üzerinde sözlükler yayımladı. 1990'dan itibaren edebi çeviri alanına yönelerek başta Miguel Delibes, Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa ve José Mario de Vasconcelos olmak üzere birçok İspanyol ve Güney Amerikalı yazarın roman ve öykülerini Türkçe'ye kazandırdı. Kocaman Kanatlı İhtiyar Adam. Yağmurun üçüncü günü evin içinde o kadar çok yengeç öldürmüşlerdi ki, Peleo evin sular altında avlusunu geçip onları denize atmak zorunda kalmıştı. Çünkü yeni doğan çocukları geceyi ateşler içinde geçirmişti ve bunun nedeninin o berbat koku olduğunu düşünüyorlardı. Salıdan beri ortalığa bir hüzün çökmüştü. Gökyüzüyle deniz aynı kül rengine bürünmüşler, Mart ayında kıvılcımlar saçar gibi ışıl ışıl parlayan plajın kumları, kokuşmuş deniz kabuklarıyla dolu bir çamur deryasına dönüşmüştü. Öğle vakti güneş öylesine donuktu ki, Pelayo'nun yengeçleri denize attıktan sonra eve dönerken avlunun bir ucunda kıpırdanıp inleyen şeyin ne olduğunu görmesi oldukça zor oldu. bunun çamurların içine düşüp yüzü koyun kapanmış ihtiyar bir adam olduğunu anlayabilmesi için ona iyice yaklaşması gerekmişti. İhtiyar olanca çabasına karşın bir türlü yerden kalkamıyordu. Çünkü arkasındaki kocaman kanatlar bunu engelliyordu. Kabusa benzer bu acayip görüntü karşısında dehşete kapılan Peleo hemen koştu. Hasta çocuğuna kompres yapmakta olan karısı Elisenda'yı bularak onu avlunun ucuna götürdü. Her ikisi de yerde yatan adama şaşkınlık içinde sessizce baka kalmışlardı. İhtiyarın üstü başı hırpaniydi. Kel kafasında rengi atmış birkaç tel saçla ağzında bir iki dişten başka bir şey kalmamıştı. Sırılsıklam olmuş bu acınacak haliyle heybetli olması gereken görüntüsünden eser yoktu. Tüylerinin yarısı dökülmüş kil içindeki kocaman akbaba kanatları, çamur deryası içinde bir daha açılamayacak gibi çamura saplanmıştı. Peleo ile Elisenda ona uzun süre büyük bir dikkatle baka kalmışlar. Ama az sonra korkularını yenmişler. Sonunda da ona tanıdık bir gözüyle bakar olmuşlardı. O zaman onunla konuşmaya cesaret edebildiler. İhtiyar da onlara anlaşılmaz bir lehçeyle ama güzel bir gemici sesiyle karşılık verdi. Böylelikle kanatların sakıncasını göz ardı ederek, onun fırtınanın alabora ettiği yabancı bir gemiden hayatta kalmış tek kazazede olduğuna akılları bir güzel yattı. Yine de onu görmesi için yaşamla ve ölümle ilgili her şeyi çok iyi bilen bir komşu kadını çağırdılar. Komşunun şöyle bir bakıvermesi onları bu yanılgıdan kurtarmaya yetti. Bu bir melek dedi komşu kadın. Herhalde çocuğu almaya geliyordu. Ama zavallı o kadar yaşlı ki yağmur onu yere devirmiş olmalı. Ertesi gün Peleo'nun evinde etten, kemikten yapılmış bir meleğin tutsak olduğunu herkes duymuştu. O günlerde meleklerin cennette olup biten bir fesattan kurtulup kaçabilenler olduğuna inanan bilgiç bir komşunun ileri sürdüğü görüşe aldırmayıp onu sopa darbeleriyle öldürmeye kimsenin yüreği el vermemişti. Peleo, elinde bekçi sopasıyla bütün öğleden sonra ona göz kulak olmuş. Yatmadan önce de onu sürükleyerek çamurların içinden çıkarıp tavuklarla birlikte tel örgülü kümese kapatmıştı. Gece yarısı yağmur dindiğinde Peleo ile Elisenda hala yengeç öldürmeye çalışıyorlardı. Aradan çok geçmeden çocuk ateşi düşmüş ve karnı acıkmış olarak uyanmıştı. Bunun üzerine İçten gelen soylu bir cömertlikle yanında 3 gün yetecek su ve yiyecekle meleği bir sala bindirip açık denizde kaderine terk etmeye karar verdiler. Ancak günün ilk ışıklarıyla birlikte avluya çıktıklarında bütün konu komşuyu kümesin önünde toplanmış. En ufak bir saygı gösterisinde bulunmadan melekle eğlenir ve sanki doğaüstü bir yaratık değil de bir sirk hayvanıymış gibi tel örgünün aralıklarından ona yiyecek atarken buldular. Haberin akıl almazlığı karşısında telaşa kapılan Peder Gonzaga saat daha 7 olmadan çıka gelmişti. Artık o saatte gün doğarken gelmiş olanlar daha aklı başında meraklılar toplanmış. Tutsağın geleceğiyle ilgili her türlü tahmin yürütülmüştü bile. İçlerinde en saf olanlar meleğin dünya başkanlığına getirileceğini düşünüyorlardı. Daha sert yaratılışlı olan başkaları bütün savaşları kazanması için onun 5 yıldızlı generalliğe yükseltileceğini tahmin ediyorlardı. Bazı hayalperestler ise evrenin yönetimini üstlenecek bir kanatlı bilginler soyunu yeryüzüne yetiştirmek üzere onun bir aygır gibi bakılıp beslenmesini umuyorlardı. Peder Gonzaga, rahip olmadan önce güçlü kuvvetli bir oduncuydu. Tel örgünün arasından bakarak bir an için aklından bir sürü soru ve yanıt geçirdikten sonra bununla yetinmeyip şaşkın tavukların arasında kocaman kart bir tavuğa benzeyen bu acınacak durumdaki adamı yakından inceleyebilmek için kümesin kapısını açmalarını istedi. İhtiyar, kümesin bir köşesinde sabah erkenden gelenlerin kendisine atmış oldukları meyve kabuklarıyla kahvaltı artıklarının arasına uzanmış. İki yanı açtığı kanatlarını güneşte kurutmaya çalışıyordu. Daha önce çevresindekilerin saygısızlıklarını aldırış etmezken, Peder Gonzaga kümese girip de ona Latince olarak günaydın deyince feri kaçmış gözlerini şöyle bir kaldırıp kendi dilinde bir şeyler mırıldandı. Rahip, ihtiyarın ne Tanrı'nın dilinden anladığını ne de Tanrı'nın elçisini selamlamayı bildiğini fark edince ilk kez onun bir sahtekar olabileceğinden kuşkulanmıştı. Sonra yakından bakınca onun fazlasıyla insana benzediği sonucuna vardı. fırtına yüzünden kanatlarının altına takılıp kalmış asalak yosunlar ve kara rüzgarlarının berbat ettiği büyük tüyleriyle dayanılmaz derecede pis kokuyordu. Bu sefil görünümünün de meleklerdeki yücelikle hiçbir ilgisi yoktu. Bunun üzerine kümesten çıkarak kısa bir vaaz verip meraklıları saflık etmenin tehlikelerine karşı uyardı. Şeytanın gafilleri şaşırtmak için karnaval hilelerine başvurmak gibi kötü bir alışkanlık olduğunu anımsattı ona. Kanatlar bir atmacayla bir uçak arasındaki farkı belirlemekte, aracı öge olamıyorsa melekleri ayırt etmekte büsbütün rolü olamaz diye fikir yürüttü. Yine de kendi piskoposuna bir mektup yazacağına söz verdi. Böylece son kararın en yüksek mercilerden gelebilmesi için piskopos kendi başpiskoposuna, o da Papa Hazretlerine yazacaktı. Ancak onun bu sakınganlığına kimse aldırış etmedi. Tutsak melek haberi öylesine çabuk yayılmıştı ki birkaç saat içinde avluda bir pazar yeri kargaşası yaşanmaya başlamış. Artık evi yıkma raddelerine gelmiş olan kalabalığı korkutup dağıtmak için süngülü askerleri çağırmak gerekmişti. İşte o zaman panayır yerinin çöpünü süpürmekten beli bükülen Elizenda'nın aklına avlunun girişini kapatıp meleği görmeye gelenlerden 5 sent giriş parası almak gibi güzel bir fikir geldi. Ta Martinique Duan bile meraklılar gelmeye başlamıştı. Uçuş numaraları yapan akrobatiyle birlikte gezici bir kumpanya da gelmişti. Ancak kalabalığın üzerinden defalarca gelip geçen akrobata hiç kimse aldırış etmemişti. Çünkü onunkiler melek kanatları değil, üzerleri yıldızlı yarasa kanatlarıydı. Karayip'in en bahtsız hastaları çare aramaya geliyorlardı. Çocukluğundan beri kalbinin atışlarını saymakta olup artık sayıların yetmez olduğu zavallı bir kadın. Yıldızların gürültüsünden rahatsız olduğu için uyuyamayan bir Jamaikalı. Uyanıkken yaptığı şeyleri uyurken bozmak için geceleri kalkan bir uyur gezer. Ve daha az vahim durumda olan pek çok başkaları. Yeri göğü titreten bütün bu talihsizlikler karmaşası içinde Peleo ile Elizenda yorgunluktan mutluydular. Çünkü aradan daha bir hafta bile geçmeden yatak odaları paralarla sıkı basa dolmuştu. Yine de içeriye girmek için sıra bekleyen hacıların oluşturduğu kuyruk ufkun öteki ucuna kadar uzanıyordu. Kendi yarattığı olaya katılmayan tek kişi meleğin kendisiydi. Kümesin teline taktıkları yağ kandilleriyle dilek mumlarının cehennemi sıcağından bunalmış bir halde geçici yuvasına alışmaya çalışarak vakit geçiriyordu. Başlangıçta ona bilgiç komşu kadının aklına göre meleklerin özel gıdası olan kafuru kristalleri yedirmeye çalışmışlar. Ama o bunlara istekli görünmemişti. Tıpkı tövbekârların getirdikleri adak yemeklerinin tadına bile bakmadan geri çevirdiği gibi. Sonunda ağzına patlıcan püresinden başka bir şey koymamasının nedenini melek olmasına mı yoksa yaşlılığına mı yormak gerektiği hiçbir zaman anlaşılamadı. Doğaüstü denilebilecek tek erdemi gösterdiği sabırdı sanki. Özellikle de ilk zamanlarda kanatlarında çabucak üreyen parazitlerin peşindeki tavuklar onu gagaladıklarında, sakatlar kusurlu organlarına sürmek için onun kanatlarından tüy kopardıklarında, en sofuların onun vücudunu bütünüyle görebilmek için ayağa kalksın diye ona taş attıklarında bile. Sadece bir kez onu etkilemeyi başarabilmişlerdi. Saatlerce hareketsiz durup da onu öldü sandıklarından, genç boğaları damgalamakta kullandıkları demirle kalçasını dağladıklarında olmuştu bu. O zaman irkilerek uyanmış, gözlerinde yaşlarla anlaşılmaz bir dilde sövüp sayarak, kümesteki tavuk pislikleriyle, tozu toprağı ayağa kaldıracak birkaç kanat çırpmasıyla görülmedik bir panik havası yaratmıştı. Birçoklarının onun bu tepkisinin öfkeden değil, acıdan geldiğine inanmalarına karşın, bu olaydan sonra onu bir daha rahatsız etmemeye özen göstermişlerdi. Çünkü ondaki bu tepkisizliğin köşesine çekilmiş bir kahramanınkini değil, uyku halindeki bir belanın hareketsizliği olduğunu oradakilerin çoğu anlamışlardı. Peder, Gonzaga, tutsağın doğası hakkında kesin bir yargı gelene kadar halkın bu ciddiyetsizliğine kendi içinden gelen formüllerle karşı durmuştu. Ancak Roma'dan gelecek haber ivedilik kavramını yitirmiş gibiydi. Tüm zamanları, acaba hükümlünün göbeği var mı, yok mu? Acaba konuştuğu lehçenin Aramca ile bilgisi var mı? Acaba bir toplu inenin ucuna rahat rahat sığabilir mi? Ya da acaba kanatlı bir Norveçli mi değil mi diye öğrenmeye çalışmakla geçiyordu. Allah yardım edip de rahibin sıkıntılarına son verecek bir olay olmasaydı, bu mektuplar daha yüzyıllar boyu gidip gelebilirdi. Olan şuydu. O günlerde Karayip'te dolaşan pek çok gezici kumpanyanın eğlenceleri arasında, ana babasının sözünü dinlemediği için, Örümceğe dönüşmüş bir kadının acıklı gösterisi de köye getirildi. Onu görmek için ödenecek giriş ücreti meleğinkinden daha az olmakla kalmıyor. Üstelik kadının bu akıl almaz durumuyla ilgili her türlü soru sorulmasına ve hiç kimsenin bu korkunç olayın gerçekliğinden kuşkuya kapılmayacağı biçimde onu evire çevire gözden geçirmesine de izin veriliyordu. Bu, başı kederli bir genç kız başı, gövdesi koç büyüklüğünde bir tarantula olan korkunç bir yaratıktı. Ama asıl yürekler acısı olan yanı bu acayip görünümü değil, başına gelen talihsizliğin ayrıntılarını anlatırken gösterdiği içtenlikti. Neredeyse çocuk denecek yaştayken bir dansa gitmek üzere ana baba evinden kaçmıştı. İzinsiz olarak bütün gece dans ettikten sonra ormanın içinden geçip eve dönerken korkunç bir gürültüyle gökyüzü ortadan ikiye ayrılmış. Buradaki yarıktan çıkan kükürtlü bir şimşek onu örümceğe dönüştürmüştü. Yiyebildiği tek şey hayırsever kimselerin ağzına verebilecekleri yuvarlak köfteciklerdi. Bunca insancıl bir gerçeği ve böylesine korkunç bir ibreti gözler önüne seren böylesi bir gösteri, çevresindeki ölümlülere bakmaya bile katlanamayan kibirli bir meleğinkiyle kıyas kabul etmeyecek biçimde ortalığı kırıp geçmişti. Dahası, meleğe atfedilen 3-5 mucize de belirli bir akli dengesizliği ortaya koyuyordu. Örneğin, görme yeteneğine kavuşmayan, ancak 3 tane yeni dişi çıkan kör adam, yeniden yürüyemeyen ama piyango ikramiyesi kazanmak üzere olan, kötürüm ya da yaralarında ayçiçekleri açan cüzdanlı gibi. Daha çok, bir eğlenceliğe benzeyen bu tür avutucu mucizeler, meleğin ününü zaten gölgelemişken örümcek kadın sonunda onu saf dişi bırakmıştı. Böylece Peder Gonzaga çektiği uykusuzluktan kurtulmuş, Pelayo'nun avlusu da yeniden üst üste 3 gün yağmur yağıp yengeçlerin yatak odalarında dolaştıkları zamanlardaki gibi bomboş kalmıştı. Ev sahiplerinin sızlanmalarına gerek yoktu. Kazandıkları parayla bahçe içinde, balkonlu, 2 katlı büyük bir ev yaptırdılar. Eşikleri kışın yengeçlerin giremeyecekleri kadar yüksekti. Pencerelerine de meleklerin girmemesi için demir parmaklıklar takılmıştı. Pelayo ayrıca köyün çok yakınında bir tavşan çiftliği kurmuş. Zahmetli bekçilik işini tümden bırakmış. Elizandra ise kendine o zamanlar pazar günleri en hali vakti yerinde hanımların kullandıkları türden yüksek topuklu saten ayakkabılarla yanar döner ipekten bir sürü giysi satın aldı. Özen gösterilemeyen tek yer kümes olmuştu. Orayı arada bir ilaçlı sularla yıkayıp, içerideki birikintiyi yakarak yok ettilerse de, bunu meleğe saygılarından değil, her tarafta bir hayalet gibi dolaşıp yeni evin havasını bozan o berbat kokuyu yok etmek için yapmışlardı. Başlangıçta çocuk daha yürümeyi öğrenirken kümese fazla yaklaşmamasına dikkat ediyorlardı. Sonraları giderek bu korkularını unutup pis kokuya alışmışlar. Çocuk da süt dişlerinin değişmesine bile fırsat kalmadan çürümüş tel örgüleri parça parça dökülen kümesin içine girip oynar olmuştu. Melek ona karşı öteki ölümlüleri olduğundan daha az sevimsiz değildi. Ama onun en akla gelmedik yaramazlıklarına uyuşuk bir köpek uysallığıyla katlanıyordu. Her ikisi de aynı zamanda su çiçeği çıkarmışlardı. Çocuğa bakan doktor, meleği de muayene edip göğsünü dinlemekten kendini alamamış. Kalbinde öyle çırpınmalar, böbreklerinde öyle gürültüler duymuştu ki, yaşıyor olması mümkün olamaz gibi gelmişti ona. Ancak onu asıl şaşırtan şey, kanatlarındaki mantıksallık olmuştu. İnsan yapısına çok uygun düşen bu iki organ, öylesine doğal görünüyorlardı ki, öteki insanlarda da bulunmamasına bir türlü akıl erdirememişti. Çocuk okula başladığında, güneş ve yağmur, kümesi yerle bir edeli, hayli zaman olmuştu. Melek, tıpkı ölmek üzere olan kimsesiz bir hasta gibi, oradan oraya sürüklenip duruyordu. Onu süpürge darbeleriyle yatak odasının birinden kovuyorlar. Arada bir dakika geçmeden mutfakta buluyorlardı. Aynı anda o kadar çok yerde birden bulunuyormuş gibiydi ki, sonunda bölünerek çoğaldığını, evin her yanında kendi kendini yinelediğini düşünmeye başlamışlardı. Öfkeden deliye dönen Elizandra, zıvanadan çıkıp meleklerle dolu bir cehennemde yaşamanın bir talihsizlik olduğunu söyleyerek avaz avaz bağırıyordu. Pek az bir şeyler yiyebilen meleğin feri kaçmış gözleri öylesine bozulmuştu ki, evin payandalarına durmadan ayağa takılıyor, kanatlarında da son tüylerin yolunmuş saplarından başka bir şey kalmamıştı. Pelayo, meleğin üzerine bir battaniye atıp sundurmanın altında uyumasına izin verme hayırseverliğini göstermiş. Ve ancak o zaman onun ihtiyar Norveçli şaşırtmacalarına benzer, alışılmaz sayıklamalarla bütün geceyi ateşler içinde yanarak geçirdiğini fark etmişlerdi. Telaşa kapıldıkları pek ender günlerden biri olmuştu bu. Çünkü ölmek üzere olduğunu düşünüyorlardı. Ve bilgiç komşu kadın bile ölü meleklerin ne yapıldığını söyleyebilmiş değildi. Yine de hayatının bu en kötü kışını atlatmakta kalmamış, güneşin ortalığı ısıtmaya başladığı ilk günlerde eskisinden daha iyi görünür olmuştu. Avlunun hiç kimsenin kendisini görmediği en uzak köşesinde günlerce hareketsiz yatmış. Aralık ayının başlarında ise kanatlarında koca koca sert tüyler çıkmaya başlamıştı. Ama bunlar daha çok düşkünlüğün yeni bir oyununa benzeyen kocaman kartkuş tüyleriydi. Ancak o, kendisi bu değişikliklerin nedenini biliyor olmalıydı. Çünkü onları hiç kimsenin fark etmemesi ve bazı yıldızların altında söylediği denizci şarkılarını hiç kimsenin duymaması için büyük bir özen gösteriyordu. Bir sabah Elizanda öğle yemeği için halka halka soğan doğrarken sanki açık denizden eser bir rüzgar doldu mutfağın içine. Bunun üzerine gidip pencereden baktı ve meleği ilk uçma denemelerinde yakaladı. Bu çabaları öylesine acemiceydi ki bahçede ekili sebzeler arasında tırnaklarıyla yol açmış. Güneşin ışıkları altında kayıp havada tutunacak yer bulamayan beceriksiz kanat çırpmalarıyla sundurmayı yerle birer etmesine ramak kalmıştı. Ama yine de havalanmayı başarmıştı. Elizandı, onun kart bir akbaba gibi zorlukla kanat çırpıp havada durmaya çabalayarak köyün en son sıra evlerinin üzerinden uçarak geçtiğini görünce hem kendi hem de onun hesabına rahat bir nefes aldı. Soğan doğramayı bitirinceye kadar onu izledi. Artık onu görmesi mümkün olamayıncaya kadar da gördü onu. Çünkü o zaman artık onun yaşamında bir dert olmaktan çıkmış, denizin ufkunda hayali bir nokta olmuştu. 1968. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.